Kuzgun Gölgeleri. Coşkun Eroğlu. Seslendiren Akın Altan. Kentin doğu yakasında, kale gibi duran tepedeki parktaydım. Güzün kendine az kokularını içime çekerken, parkın hemen önünden dereye kadar usulca inen gecekondulara, oradan ovaya doğru yayılan irili ufaklı binalara bakıyor, not defterime bir şeyler karalıyordum. Meşenin altında zıplayan serçeleri seyrederken, karşımdaki banka bir bayan oturdu. Birkaç dakika sonra, durduk yerde gözlerini bana dikerek, ''Doğaya mı yazıyorsunuz?'' diye sordu. ''Hayır.'' diye mühürlemeye çalıştım sohbetin kapısını. Ancak aramızdaki patikada yapraklar uçuşunca, göz göze geldik yine. Adının Begüm Hatun olduğunu, sabah evden çıktıktan sonra beni takip ettiğini, kentin tarihiyle ilgili öyküler yazdığımı bildiğini söyledi. Ne istediğini sorduğumda ağzındaki baklayı çıkarttı. Anlatacaklarını yazmamı istiyordu. Bu apansız istek karşısında sessiz kaldığım için de, çeyrek asır önce şu sırtımı verdiğim tepenin üzerinde başlayan ve ülkede yıllarca konuşulan bir olayı anlatmaya başladı. O gün Begüm Hatun'a bunun mümkün olmadığını söylemiş, oradan üzüntüyle ayrılmasına tanık olmuştum. Ancak çekip bıraktığı okun zehirli olduğunu sonradan anladım. Nasıl bazı zehirleri panzehir temizliyorsa, ruhumdaki zehirleri de kelimeler temizledi aşağıdaki sayfalarda. Alacakaranlıkta cama çarpan karın gölgeleri, ince bir tülün ardından odaya dökülüyordu. Ağaca ve Zeynep'in üzerine yağan gölgeleri izleyen Kadir, bir süre sonra üşümeye başladı. Yüzüne inen dalgalı saçlarını toplayarak kalktı yerdeki yataktan. Lehendeki pelitlerle çabucak çattı kuzineyi. Ateşi yaktıktan sonra bağdaş kurarak oturdu oraya. Zamanın usul ve her şeyden ırak aktığı, sadece Tanrı'nın izin verdiği haz ve acıların yaşandığı köyü düşünüyordu. Yaşlı anne ve babasıyla birlikte oturdukları kerpiç damı, taş değirmenin döndüğü harman yerini, yılan kavi yatağında akan çayı, bomboz tepeleri ve gündüzleri öyle uzaktan bakarken, geceleri şıkırdım gibi yıldızlarla inen gökyüzünü. Cama çarpan bir güvercinle sıçradı Kadir. Kuzinenin karşısında epey terlemişti. Pencereye sığınan güvercin havalanınca o da kalktı yerinden. Yerde uyuyan Ağaca ve Zeynep'e baktıktan sonra içliğinin üstüne pantolon ve kazak giyerek balkona çıktı. Tan yerleri ağrıyordu. Acı, soğuk bir rüzgar vardı. Ağzından çıkan dumanlar kar tanelerine karışırken karşıdaki tepenin üstünde bir kuzgun alayı belirdi. Altına aldıkları yerleri koyultarak gelen kuşlar, ürkütücü sesleriyle havada toplandığında bir uğultu başladı. Balkon demirlerine yaslanan Kadir, büyük kara gözlerini açmış bakarken, kuzgunlar birer kurşun gibi inmeye başladı gecekonduların üstüne. Başını kaldırdığında, tepenin üzerine gelen şeyin yandığını görünce, hemen balkonun kapısını açarak koşmaya başladı. Koridordan geçerken kilim kayınca yüzüstü kapaklandı yere. Çarpmanın etkisiyle damarlarındaki adrenalin adeta donup kalmıştı. Duyuları felcin eşiğindeydi. Ağzındaki kanları tükürerek "Ağaca!" diye bağırdı. Ancak sesi iyice artan uğultu içinde kaybolup gitti. İşte o zaman felaketin onları bulmaması için dua etmeye başladı. Başka çaresi de kalmadı. Arızalanan yolcu uçağı tepeyi geçerken yanmaya başlamış düşüyordu. Gecekonduların üstünden geçtikten sonra derenin yanında duran iki apartmana kanatlarıyla vurdu önce. Gök gürlemesi gibi bir ses işitildi. Ama duramadı. Kanatları parçalanarak ilerideki ufak bir apartmana da olanca görkemiyle vurdu. Kentin doğu yakası deprem olur gibi sallanmıştı. Kar, ateş ve duman birbirine karışıyordu. Onca gürültüye rağmen uyanamayan Ağaca, kahve gözlerini açtığında kendini onlarca bavulun ortasında buldu. Üstünde ince inşaat demirlerinin tuttuğu betonlarla Onların arasına saplanan metal parçaları vardı. Nasıl bir cehenneme düştüğünü anlayamıyordu. Arı kovanı gibi uğulduyan kulakları açıldığında patlama sesleri duydu. Ufacık ağzını açarak bir şeyler söylemeye çalıştı. Fakat sesi hırıltıdan öteye geçemiyordu. Bulanıklaşan zihniyle 6 ay önceye gitti. Zeynep'in mavi gözlerine bakan Kadir'i düşünürken bir patlama daha oldu. Bu defa her yer daha çok sarsıldığı için üstündeki yük yerinden oynamıştı. Sağında açılan gedikten dolan yel, alevleri de beraberinde getiriyordu. Yüzüne değen kestane rengi saçlarının arasından turuncu parıltıları görünce, yanında duran mavi bavulu kaldırarak kendini korumaya çalıştı. Fakat bavulun arkasında kanlar içinde bir yüz vardı. Gözün birisine metal saplanmış, göz küresini dışarı çıkartmıştı. Diğer gözse sanki gitmekte olan hayat ışığına yol vermek için açık kalmış seyiriyordu. Bunun üstüne bir de acı dumanlar yüreğinin ta kökünü sızlatan bir koku getirince daha dayanamadı, bayıldı ağaca. Dışarıda patlamalar kesilse de hala top top büyüyordu alevler. Kentin üstü kapkara kesilmişti. Kanatların parçalandığı yerde apartmanların üst katları ağır hasar almış, arkadaki apartmansa tamamen yıkılarak uçakla birlikte alevlere teslim olmuştu. Parçalanmış cesetler ve uzuvlar etrafa dağılmış bekliyor, şiddetini artıran rüzgar, karla birlikte bunların üstünü kepen gibi örtüyordu. Ancak öğlene doğru rüzgar dinmeye, dumanlar dağılmaya başladı. Çok uzaktaki güneş, ürkek ışıklarını inceden yağan karın içinden döküyordu. Yangın söndürülmüştü. Arama kurtarma köpekleri dumanların tüttüğü enkazın üstünde koşuşturuyordu. Bunlardan birisi, uçağın kopan tekerinin önünde dönüp durmaya başlayınca fark ettiler onu. Sıkıştığı yerden çıkartmak uzun sürdü. Yüzüne siper ettiği bavul onu yanarak ölmekten kurtarmıştı. Ancak eriyen bavul yüzünün bir tarafını harap etmişti. Ayakları ezilmiş, kafası yarılmıştı. Acıdan bazen inliyor, oksijen maskesinin altından anlamsız şeyler mırıldanıyordu. Acil servis dolduğu için hastane bahçesine kurulan çadırlardan birine alındı önce. Orada ilk muayenesi yapıldıktan sonra röntgen ve tomografi çekilmesi için gönderildi. Çadıra döndüğünde yüzündeki bavulun derisi alınıp kafasındaki yarık dikilirken röntgende parçalı kırık tespit edilen iki ayağı da geçici alçıya alındı. Yarım saat sonra gelen tomografi sonuçları ise hiç iyi değildi. Beyninde tespit edilen ödem yüzünden orada uyutularak yoğun bakıma gönderildi. Çadırlardan gönderilenlerin yeri boş kalmak bilmiyordu. Ambulanslarla bazen 2-3 yaralı birden getirildiği oluyordu. Yaralı sayısı gibi ölü sayısı da artıyor, tablo gittikçe kötüye gidiyordu. Üstelik bazı bölümler dolduğu için artık yaralılar başka hastanelere gönderilmeye başlanmıştı. Ancak çevreden gönderilen ekiplerin çoğu kapanan yollardan dolayı gelememişken, buradan gönderilen yaralıların akıbetinin ne olacağını kimse kestiremiyordu. Kara kışın ortasında gerçekleşen kazadan 3 hafta sonra uyandırıldı ağaca. Beynindeki ödem geçmişti. Akşam saatleriydi. Çok bitkindi. Yanındaki hemşire nasıl olduğunu soruyordu. Ayaklarındaki geçici alçıları fark edince, kazayla ilgili bölük pörçük bazı şeyleri hatırlamaya başladı. Kanlar içinde gördüğü yüzle o koku aklına geliyordu. Dudaklarından dökülen ilk şey Zeynep oldu. Yavaşça yaşlar akmaya başladı yanaklarından. O akşam halsizce sorular sormaya devam etti. Durumu geçiştiremeyeceğini gören hemşire, ertesi gün ona bilgi verileceğini söyleyince daha ısrar edemedi ağaca. Yüreği göğünerek sızlamasına rağmen güçsüz düşerek uyudu. Sabah uyandıktan sonra yoğun bakımdan çıkartılarak ortopedi servisine nakledildi hemen. Daha iyiydi artık. Servise gelir gelmez sakinleştirici katıldı serumuna. Göz kapakları yavaşça inerken öğrendi her şeyi. Kadir, hastaneden başka bir yere sevk edilirken yolda ölmüş, günler sonra köyüne defnedilmişti. Zeynep de hayatını kaybetmişti. Ancak cenazesi halen hastane morgunda olan Zeynep'in durumu çok farklıydı. Ondan geriye yakıcı olduğu kadar yıkıcı bir alın yazısı kalmıştı. Tanınmayacak hale gelen birçok kişiye yapıldığı gibi üç kız bebeğine de DNA testi yapılmıştı. Sonuçlara göre bunlardan birisi uçaktaki bir ailenin, bir diğeri apartmandaki bir ailenindi. Üçüncü bebekse kimseyle uyuşmuyordu. Kaza yeri, tanık ifadeleri ve nüfus kayıtları tekrar araştırılmasına rağmen bir sonuca varılamadı. Ağaca o hastanede doğum yaptığı için hastanedeki doğum kayıtları incelendi sonunda. Kayıtlarda Zeynep'le aynı saatlerde doğan bir kız daha tespit edildi. O bebek ve ailesine yapılan DNA testlerine göre ise bebeklerin o gün kuvözlerde karıştığı ortaya çıktı. Durum aileye bildirildi. Fakat aile sonuçları öğrendikten sonra sırra kadem basmıştı. Ağaca kötü haberlerin geleceğini seziyordu. Ama böyle sevdiklerini ateşler içinde bir kuyuya atarken, onu oranın başında çaresiz bırakacak, sonra da teselli için ona bir armağan verecek haberleri de beklemiyordu. Kasılan kasları, sakinleştiricinin etkisiyle gevşemişti. Çarşafı başına çekerek ağlamaya devam etmiş, bir süre sonra da uyuyakalmıştı. Uyandığında, köyden gelen ailesini buldu yanı başında. Pazar çantalarıyla öteberi getirmişlerdi. Tüm bunların rüya olmasını diliyordu fakat onların gözünde de gerçekler aşikar olunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Sakinleştikten sonra konuştular biraz. Köye dönecekti. Başka çaresi yok gibiydi. İlerleyen günlerde planlandığı gibi ayaklarından ameliyat oldu. Görmek istemediği yanık yüzünün tedavisi de devam ediyordu. Günleri bedenindeki ve yüreğindeki acıların saldırıları karşısında direnmeye çalışarak geçiyordu. Doktorundan aldığı ilaçları kullanarak uyuyor ama sık sık kabus görüyordu. Dünyaya gelmemiş olmayı ya da felaketin onları bulmadığı bir hayatı istiyordu. Ama her şeye rağmen bir zaman sonra analık içgüdüleri tekrar canlanmaya başladı. İçinde filizlenen arayış, ümitsizliğin taş duvarlarını patlatıyor, izbeye dönen ruhu aydınlanıyordu. Hasretle bekliyordu tutacağı son dalı. Avutulmadığını düşündüğü kızının hayali, an be an değişiyor, her defasında farklı bir uğulmaya açıyordu kollarını. Gel gör ki, ilk başta sabır ve inançla ona kavuşacağını düşünse de, zamanla bu ümidini yitirmeye başladı. Çünkü beklediği haber bir türlü gelmiyordu. Yazgı, onu hayata bağlayan iplikleri tamamen kopartmamıştı. Ama kapısını her gün çalan hüsran, bu işi tamamlamak için elinden geleni ardına koymuyordu. Koltuk değneğiyle yürümeye başladığında, günler uzamaya başladı artık. Kuzgunların gölgeleriyle gelen karanlık, kenti terk ediyordu. Ilık rüzgarlar, vadideki kışı önüne katarak süre süre o her şeyin başladığı tepenin doruklarına kadar kovalamıştı. Oralarda balkıyan karın eriyen suları, oradan buradan çıkan sularla birleşerek gecekonduların önünden geçen dereye karışıyordu. Derenin kıyısında açan iğdelerin baş döndürücü kokuları etrafa yayılırken, yıllar önce yine böyle bir mevsimde Kadir'e aşık olan ağaca sık sık pencereye çıkıyor, karşıdaki tepeye doğru bakarken dalıp gidiyordu. Ancak her şeyi yeniden yaşatmasına rağmen kentten ayrılmak da istemiyordu. Ayaklarındaki alçılar alındıktan sonra zaman hızla geçti. İğdelerin yaprakları solarken taburcu olacağı günün sabahı da geldi çattı. Saat 5'e doğru dalabilmişti. Tavandaki lamba çakıp sönerken koridorun mavi duvarlarına titreyerek giden bir gölge düştü. Birkaç dakika sonra daha çok titreyerek döndü gölge. Tan yerleri iyice aydınlanmıştı. Günün ışıkları yanık yüzünün pembe derisini acıtınca uyandı ağaca. Sırtında bir kıpırtı, ensesinde sıcak bir nefes hissetti. O tarafa döndüğünde daha hiç görmediği yanık yüzünü gördü. Bir çift kahve gözün bebeğinde. O da az önce uyanmıştı. Önce ağlayacak gibi oldu ama ağacının gülümsediğini görünce ellerini uzattı. İşte o kızın adı. Sonradan değişerek bana bunları yazdıran Begüm Hatun oldu. Zehrin mürekkebi ise burada bitti. Son.